Ayrım 6. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Pilibeli Ahmet Hilmi. Azamet sahası. Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yüce ve çok büyüktür. Kur'an. Bugün hava biraz sıkıntılıydı. Fakat hoş bir serinlik hakimdi her yere. Aynalının elinde bir çanak dolusu irmik helvası vardı. Erkenden kulübemin önüne uzandım. Alışılageldiği üzere tuhaf bir uyku ve seyre daldım. Kendimi Ayasofya Camii'nin müezzini olarak görüyordum. Saatime baktım, sabah ezanını okuma vakti gelmişti. Minareye çıktım. Yalnızca bir kere Allahu Ekber demiştim ki, bir kuş minareye yaklaşıp, beni pençesiyle kaptığı gibi sırtına oturttu ve uçuşuna devam etti. Korku ve şaşkınlığım biraz azalınca etrafı seyre başladım. Güneşin parlak ışıkları havayı yeni yeni aydınlatmaya başlamıştı. Aşağıya bakınca minarenin tepesini görebilecek kadar yüksekte olduğumu fark ettim. Kuşun sırtı büyük bir oda kadar geniş ve düzdü. İnsana lazım olan yiyecek, giyecek gibi şeyler iki taraftaki dolap gibi yerlere yerleştirilmişti. Hayretle, "Ya Rab, bu ne haldir? Bu nasıl bir kuş? Beni nereye götürüyor?" diye bağırdım. Kuş, söylediklerimi duyup başını çevirdi. "Ben meşhur Anka kuşuyum. Korkma, benden sana zarar gelmez. Ben kendi cinsimin lideriyim. Arkamda zahire yüklü 50 tane anka kuşu daha var. Hiç tasalanma. İhtiyacın olan her şey var," dedi. Üzüntüyle, "Peki beni nereye götürüyorsun? Niçin kapıp kaçtın?" dedim. "Hatırını kıramayacağım biri böyle yapmamı emretti. Sana kainatı seyrettireceğim." Artık çaresiz kadere razı olmak gerekiyordu. Anka'nın oda genişliğinde ve pamuk gibi yumuşak olan sırtı oldukça rahat olduğu için düşmekten korkmuyordum. Biraz obur bir insan olduğumdan sağdaki yemek dolaplarına uzanıp oldukça nefis İngiliz bisküvilerinden alarak yedim. Biraz da su içtikten sonra sigaramı yaktım. Derken canım kahve istedi. Meğer anka kuşu insanların aklından geçen şeyleri bilme özelliğine sahipmiş. "Dolaplarda kahve, çay ne istersen var. Ocak da var. Kahveyi pişir," dedi. Hayretler içinde kahvemi içtim. Akıllara durgunluk veren bir hızla yükseliyorduk. Anka, "Sondaki dolapta büyük bir şişe var. Ondan bir kadeh iç. Yanındaki küçük şişeden gözlerine sürme çek. Zira yakında atmosferin dışına çıkacağız," dedi. Dediklerini yaptım. Havanın mavi rengi koyu laciverde döndükten sonra birdenbire bir karanlık ortaya çıktı. Benzeri hiç görülmemiş bir karanlık içinde kaldım. Fakat gözlerime çektiğim acayip sürme sayesinde gök kubbeyi aydınlatan milyonlarca yıldızı, Anka'yı, sırtındaki malzemeleri ve kendimi oldukça net görmekteydim. Yıldızlardan daha parlaktım. Kısa bir süre sonra, iri çakıl taşlarından yapılmış gibi görünen, pek geniş olmayan fakat oldukça uzun olan bir şose yolu gördüm. Gökyüzünde böyle garip bir yola rastlayacağımı aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Hayretimi Anka'ya da söyledim. Anka güldü. Büyük bir çekim gücüne sahip olan pençesini kaldırarak büyükçe bir çakıl ele geçirdi. Taşı bana vererek, "Sana mana dilinden anlama gücü verdim. Taşla konuş," dedi. Sigaramı yaktıktan sonra taşı karşıma alıp, "Ey taş! Sen nesin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun?" dedim. Taştan inleyen bir ses duyuldu. "Ey insan, yine yaralarımı deştin. Yine hüzün kapılarını açtın. Ah ben neyim, neyim? Geçmişte ne olduğumu bilmiyorum. yalnız bir zamanlar kainatta sayılamayacak kadar çok olan bir binanın parçası olduğumu biliyorum. Küçük olmama rağmen vücudumu teşkil eden 20-30 tanesi, ilim ve kemaliyle meşhur olan alimlerin, cihangirlikle tanınmış padişahların vücudunda bulunmuştu. Ben de benzerlerim gibi o binada gam ve kederden uzak bir yaşam sürüyordum. Bir gün şiddetli bir fırtına binayı yerle bir etti. O koca bina milyarlarca parçalara ayrılarak, parçalarından her biri ayrı bir yere uçtu. Ben de milyonlarca arkadaşımla beraber acayip ve meçhul bir yolda yürümeye mecbur oldum. Milyonlarca sene bir ışık ve ısı kaynağının etrafında dolaşarak, bazen parlayıp bazen sönerek vakit geçirdim. Gün oldu, bilinmeyen bir takım sebeplerle o ışık kaynağından uzaklaşmaya başladık. Tarafsız bir bölgeye, iki kainat arasına geldik. Heyhat, yürüten elin kamçısı yine yürü dedi. Bu sefer başka bir ışık kaynağının, başka bir güneşin esiri olduk. Milyonlarca sene sonra başka bir derde müptela olduk. Yeni güneşimizin etrafında dönerken bazen bir ateşin içine düşmekteyiz. Bu ateşin içine düşen arkadaşlarım feryatlar içinde inleyerek, ahlar vahlar çekerek yanmakta. Biz de her an böyle bir felaketi beklemekteyiz. Heyhat, bilmem ki yandıktan sonra yok olup rahat edecek miyiz? Yoksa yine başka bir mahiyet ve suretle sonsuz bir sahada dolaşıp duracak mıyız? Dedi. Taşı uzaya attım. Anka kuşu düşüncelerimi anlayarak, evet, bu taş eskimiş, parçalanmış bir alemin arta kalan parçalarındandır. Birkaç kuyruklu yıldızın bünyesinde hizmet etti. Şimdi de güneşin etrafında özel bir işle vazifeli. Atmosfere girerse kayan bir yıldız olacak, dedi. Derin düşüncelere dalmış, yorulmuştum. Biraz uyudum. Uyandığım zaman nemli bir havanın ciğerlerime akın ettiğini hissediyordum. Yüksek bir tepenin üzerindeydik. Etrafımızdaki manzara hayret vericiydi. Alemi büyük bir okyanus kaplamıştı. Okyanustaki adacıklar kuş bakışı olarak çiçek saksıları gibi görünüyor, hoş bir manzara oluşturuyordu. Adaları kaplayan güzel otlar, acayip çiçek ve ağaçlar arasında somaki mermerden yapılmış muhteşem evler bulunuyordu. Anka kuşu aklından geçenleri anladı. Burası Merih gezegeni dedi. Hayretten kendimi alamadım. Bizim yaşadığımız dünyaya ne kadar da benziyor dedim. Evet, fazlaca benzer. Yalnız burası biraz daha mükemmeldir. Zira daha eskicedir. Yine sordum. Burada bizim kıtalarımız gibi büyük kıtalar yok mu? Gezegeni büyük bir okyanus kaplamış. Büyüklü, küçüklü, binlerce adadan başka bir şey göremiyorum. Bu gördüğün okyanus değildir. Şimdi yağmur mevsimi olduğundan her tarafı sular basmış. Senin ada sandığın yerler suyun erişemediği yüksek tepelerdir. Sular çekildiği zaman karalar ve denizler ayrılır. Yalnız yağmur mevsiminde suların sürekli olarak taşması yüzünden yüksek tepelerden başka yerlerde canlı yaşamaz. Bu sebeple Merih gezegeninde zararlı, vahşi ve lüzumsuz canlı kalmamıştır. Burada yaşayan akıllı bir mahluk yani insan, karaların bu şekilde adaya dönüşmesinden yararlanarak vahşi ve zararlı hayvanlarla büyük bir mücadeleye girişti. Sonuçta galip geldi. Yalnızca faydalı olan birkaç hayvan bıraktı. Bunlar da ıslah edilip çoğaltıldı. Böylece mükemmel bir yaşama kavuştular. Bu gezegende büyük şehirler, hükümet vesaire gibi dünyaya özgü şeyler yoktur. Burada insanlar oldukça zeki olduğundan sizin gereksinim duyduğunuz şeylere ihtiyaç duymazlar. Dürbünü eline alıp buradaki insanları biraz seyret. Zira birazdan hareket edeceğiz dedi. Dürbünü mermer evlerden birine çevirdim. Dünyadaki insanlara benzeyen yaratıklar gördüm orada. onların bizden farklı noktaları daha çok organa sahip olmalarıydı. Bunda hayret edilecek ne var? İnsanlar en güzel şekliyle yaratılmıştır. Alemin yapısının ufak tefek farklılıklar bir yana hemen hemen aynı olduğunu görmüyor musun? İnsan bilincinin ortaya çıkardığı geometrik şekillerle tabiatın eşsiz yaratılışı arasında tam bir uyum vardır. İşte bu insanın alemin özü olduğuna, gerçek yaratıcı ile maddi ve manevi bağlarının bulunduğuna en büyük delildir. Daha sonra yeniden sonsuz alanda gezintiye başladık. Yüzlerce, binlerce küçük gezegene, birçok kuyruklu yıldıza, gökyüzünün şose yollarını meydana getiren sayısız yıkılmış alemlerin kalıntılarına rastladık. Bir gün Himalaya dağlarına tepe dedirtecek kadar büyük ve yüksek dağları olan, acayip bitkileri bulunan sıcak bir gezegene vardık. Anka, "Burası Jüpiter gezegenidir," dedi. Jüpiter'deki canlıların iriliği ve şekil bakımından garipliği, yeryüzünün ikinci devir fosillerine benziyordu. Fakat daha büyüktü. Burada durmadık. Sonunda Güneş sisteminin sonuna vardık. Zira Güneş'in çekim gücü aklımızın almayacağı bir denge içinde kaybolmuştu. Daha sonra tek ve çift güneşli birçok güneş sistemi, üzerinde bir süre canlı yaşayan binlerce alem seyrettik. Bunların yaşam tarzları ve kuruluş şekilleri birbirine benziyordu. Asıl itibariyle aynıydılar. Sonunda bıkkınlık geldi ve durumumu Anka'ya arz ettim. Yolculuğa çıkalı neredeyse bir yıl oldu. "Acaba bu alemlerin sonuna vardık mı?" dedim. Güldü. "Hey çocuk, alimlerimizin gezdiği alemlerden milyonda birini bile görmedik. Heyhat, milyonlarca sene olanca hızımızla dolaşsak bile kainatın ancak bir mahallesini gezmiş sayılırız. Ya Rab, ya Rab, bu nedir? Bu idraki paramparça eden büyüklük ve genişlik nedir?" dedim. "Buna Kaf Dağı derler. Allah'ın yüceliğinin ve büyüklüğünün alameti olup sonsuzdur," dedi. Bu cevap karşısında sustum. Sonunda Anka dedi ki, "Üçüncü dolaptaki şişeden de biraz iç ve bütün cesaretini topla. Korkma, zira bugüne kadar hiçbir insanın görmediği bir manzara göreceksin. Şu karşımızdaki güneşi görüyor musun? Bu güneş sizin güneşinizden binlerce kat daha büyüktür. Şimdi onu yakından seyredeceksin." Ve hızla uçmaya başladı. Dolaptan şişeyi çıkarıp içindeki sudan biraz içtim. Korku ve titremeler içinde gittikçe büyüyen güneşe baka kaldım. Güneş ilk önce büyük bir tarla gibi görünüyordu. Sonunda ufku kapladı. Karşımda her türlü düşünce ve hayalin ötesinde bir ateş deryası duruyordu. Biz güneşten hayli uzak ve nur gibi bir havanın içinde bulunduğumuzdan, yüzeyindeki ateş dalgaları dağ gibi görünmekteydi. Fakat güneşin yüzeyine yaklaştıkça alevli dalgaların büyüklüğü, insanın görme gücünün ve vicdanın kuvvetinin üstüne çıkmaya başladı. Anka dedi ki, "Güneşteki patlamaların meydana getirdiği gürültünün şiddetini hayal etmeye gücün yetmez. Dünyanızda oluşan gök gürültülerini milyon kere büyütürsen, bu konuda yaklaşık bir fikir edinmiş olursun." Anka kuşuna geri dönmek istediğimi söylemeye karar verdim. Zira her biri yüzlerce kilometre yüksekliğindeki bu dalgalar, insanın dayanamayacağı bir cehennem gibiydi. Sanki o ara o ateş kaynağı, o semavi cehennem titredi. Yüzeyindeki ateş dalgaları birbiriyle çarpışarak, bir an için sonu görünmeyen ateş dağları meydana getirdi. Güneş yarıldı. Yeryüzü büyüklüğündeki bir yarıktan binlerce kilometre uzunluğunda dalgalar ortaya çıktı. Bu korkunç manzara karşısında büyük bir nara atıp bayılmışım. Gözümü açtığım zaman kendimi kavuklu zatın kabri üstünde yuvarlanmış, yerde yatıyor gördüm. Aynalı kahve pişiriyordu. Yanına gittim. Ciddi bir yüzle, "Kaynak bir olduktan sonra Pire de, fil de aynıdır. Onun için arif kimseler, anka kuşu gibi, sonsuzluk sahasında boşu boşuna dolaşmazlar. Bunlar boş şeyler. Bu vicdanı paramparça eden büyüklük, bu uçsuz bucaksız derya, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısında bir nokta bile değildir. Hele kahveni iç, dedi. Aynalı'nın mübarek ellerini, eşine ender rastlanır bir şekilde ciddi ve samimi bir hürmetle öptüm. Bana dedi ki, ey vahdet, bahri bir payan, sensin mevzecen. Kesret-i envaç içinde ruhnuma sensin yine. Bin isim, yüz bin çeşit vermiş sen de kendine. Her nedense asuman, eflak, ervah-ı beden, yalnız sensin sen. Dikkat-ü imanla baksa çeşmi insan aleme. Asumane, kubbi-i minaya, mihri envere. Alem-i balaya, arşa, bir de bu efsel yere. Dürbini marifetle baksa veç-i Adem'e, yalnız sensin sen. Sümbülü reyhanda, şevke ve gıylanda da, dil hıraşı feryat aslının, nevası bülbülün, gonce-i şevk bahsi, büyü ruh nüvazı bir gülün, zerre-i cemette de, en ufak hayvanda da, yalnız sensin sen. Cümle havasımda, kalpte, aklı vicdanımda, şevki aşkla mesubi huş olduğum demlerde, dertnak yardan mehcur olduğum demlerde, hasret-ü firkatla suzan bir karar canımda, yalnız sensin sen. Ağuşu vuslatımda mehlikeler zaniken, cavidanı bir hayatı sığdırırken ane, bir huş nigeran olurken kar gibi gerdane. Havlu ülviyette ruhum valihi hayran iken yalnız sensin sen. Ey vahdet, sonsuz deniz, dalgalanan sensin. Dalgaların çokluğu içinde görünen yine sensin. Kendine bin, yüz bin çeşit isim vermiş sende, gökyüzü, felekler, bedendeki ruh, yalnız sensin sen. İnsanın gözü dikkat ve titizlikle aleme baksa, gökyüzüne billur gibi kubbeye, nur saçan güneşe, yedi kat göğe, arşa bir de dünyaya baksa, insanın yüzüne marifet dürbünüyle baksa, var olan yalnız sensin sen. Sümbülde, reyhanda, diken ve gülde, arslanın yürek parçalayan kükreyişinde, bülbülün sesinde, neşe veren goncada, bir gülün ruhu okşayan kokusuda, ufacık bir cisimde ve küçücük bir canlıda, var olan yalnız sensin sen. Bütün duygularımda, kalbimde, akıl ve vicdanımda, aşkın şevkiyle sarhoş olup kendimden geçtiğim zamanlarda, yardan ayrı düşüp dertli olduğum sıralarda, hasret ve ayrılıkla yanıp kararsız hale gelen canımda, var olan yalnız sensin sen. Vuslat kucağımda ay yüzlü güzel titrerken, ebedi bir hayatı bir ana sığdırırken, kendimden geçmiş bir halde kar gibi gerdanı seyrederken, ulvi alemin etrafında hayran bir haldeyken, var olan yalnız sensin sen. 6. ayrımın sonu. Sayfa 68.